Ayrım 21.
Koşullar evdeki kitaplığını şimdilik kapatmak zorunda bırakmıştı onu. Yazgısına boyun eğmiş görünüyordu. Ama aslında yenilmiş değildi. Bu bilim ve öğrenme konusunda yolundan bir milim bile sapmayacaktı. Gereksindiği şeyleri sağlamıştı ve birkaç hafta içinde çalışmalarını tamamlayacaktı. Savaşın planı enine boyuna düşünülmüş ve içinde bulunduğu garip koşullara çok iyi uyarlanmıştı. Boyun eğmemek zorundaydı. Sahip olduğu özgürlük içinde akıllı kanatlarını açmıştı. Yaşadığı her görkemli bağımsızlık günü onu biraz daha geliştiriyor, büyütüyordu ve birkaç bin kitaptan oluşan bu küçük geçici kitaplık çektiği acıları yeterince ödüllendiriyordu. Hatta bu kitaplar koleksiyonunun yeterinden fazla büyüyeceğinden korkuyordu bile. Her gece ayrı bir otelde uyuyordu. Bu giderek artan yükü nasıl taşıyacaktı? Ama yıkılmaz bir belleği vardı ve yeni kitaplığın tümünü kafasında taşıyabilirdi. Çantası boş kaldı. Akşamları dükkanların kapanma saatinden sonra yorgunluğunun farkına varıyor ve son kitapçı dükkanından çıktığı an en yakın oteli aramaya başlıyordu. Öyle bavulsuz olması ve kılıksız giysileri otel kapıcılarının kuşkulu bakışlarını çekiyordu. Onu ne de güzel yakapaça dışarı atacakları düşüncesiyle daha baştan sevinen adamlar, Kiye'nin 3-4 tümcesini söylemesine izin verirlerdi. Geceyi geçirmek üzere geniş, sessiz bir oda istiyordu. Eğer kadın, çocuk ya da sıradan insanların kaldığı yerlerin çevresindekilerden başka oda yoksa bunu kendisine hemen bildirmelerini rica ediyordu. Çünkü bu durumda verilen odayı kabul etmemek zorunda kalacaktı. Sıradan insanlar sözcükleri karşısında tüm otel kapıcılarının yelkenleri suya inerdi. Kendisine oda verilmeden önce cebinden cüzdanını çıkarır, parayı önceden vermek istediğini açıklardı. Kalan parasını bankadan çekmişti. Cüzdan son derece saygıdeğer kağıt paralarla tıklım tıklımdı. Kapıcılar bu paraların aşkına göz bebeklerinin, hiç kimsenin, ünlü gezginlerin ya da Amerikalıların bile daha önce görmediği çıplak yörelerini cüzdana dikerlerdi. Kien o kusursuz, uzun ve yatık yazısıyla her zamanki fişi doldururdu. Uğraş bölümünde bir kitaplığın sahibi olduğunu açıklardı. Evli mi bekar mı olduğunu belirtmezdi. Ne evliydi, ne bekar, ne de dul. Ve bu durumu yamuk bir kalem darbesiyle gösterirdi. Otel çalışanlarına korkunç bahşişler, oda fiyatının hemen hemen yarısını verirdi. Her verişle banka defterinin Treyze'nin elinden kurtulduğuna seviniyordu. Otel çalışanlarının eğilerek verdikleri hevesli selamlar başına bir taç oturtmuştu. Kımıldamıyor, bir İngiliz lordu gibi dimdik duruyordu. Alışkanlıklarının tersine teknik kolaylıkları iğrenç bulurdu, asansörden yararlanıyordu. Çünkü akşamları yorgunluğu bir yana başındaki kitaplık çok ağır çekiyordu. Yemeğini odasına getirtirdi. Gün boyunca yediği tek yemekti bu. Kısa bir süre dinlendikten sonra kitaplığını kurar, sonra sağa sola bakınarak onlar için yeterli yerin olup olmadığına karar verirdi. Başlangıçta daha bağımsızlığına yeni kavuştuğu günlerde tutacağı otel odasının nitelikleriyle pek ilgilenmiyordu. Ne de olsa uyunacak bir yer söz konusuydu. Kitapları koymak içinse kanepe yeterliydi. Daha sonra giysi dolabını da bu işe ayırdı. Kısa bir süre içinde kitaplık ikisine de sığmayacak denli büyüdü. Kirli halıları kullanmak zorunda kaldı. Bu yüzden hizmetçiyi çağırdı ve 10 tabaka temiz paket kağıdı getirmesini istedi. Bunları halıya ve tüm döşemeye yaydı. Geriye kalanlar olduğunda onları da kanepenin üzerine yaydı, giysi dolabını kapladı. Böylece bir süre için akşamları yiyeceğiyle birlikte kağıt istemekte alışkanlık haline geldi. Ve her sabah bunları bırakıp çıkıyordu. Kitaplar giderek daha yüksek, daha büyük yığınlar oluşturdular. Ama yere düşseler bile kirlenmezlerdi çünkü her yer kağıtla kaplıydı. Kimi zaman gece yarısı uyandığında büyük bir telaşa kapılırdı. Çünkü kitapların düştüğünü belirten bir ses duyduğuna hiç kuşkusu yoktu. Bir gece kitap yığınının kendisinin bile erişemeyeceği denli yüksek olduğunu gördü. Hayret edilecek kadar çok sayıda yeni kitap edinmişti. Merdiven izledi. Bunun için istediği sorulduğunda bu sizi ilgilendirmez yanıtıyla kestirip attı. Hizmetçi oldukça çekingen bir taziydi. Yakınlarda yapılan bir hırsızlık onu yerinden etmişti. Otel kapıcısına koştu ve ona coşkulu bir sesle 39 numaradaki bayın ne istediğini söyledi. İşini bilen bir adam olan kapıcı verilen bahşişe cebinde güvenlik içinde durmasına karşın neler borçlu olduğunu biliyordu. Sen git uyumana bak tatlım diye sırıttı kıza. Hırsızı bana bırak. Kız kımıldamadı. Garip bir adam değil mi dedi sıkıla sıkıla. Bayrak direğine benziyor. Önce kağıt istedi şimdi de merdiven. Odası baştan başa kağıtla kaplı. Kağıt ha diye sordu. Bu bilgi onda çok iyi bir izlenim yaratmıştı. Ancak pek değerli kimseler önlemleri bu denli ileriye götürürlerdi. Kağıt ya dedi böbürlenir bir tavırla. Sen bu işe ne dersin? Adam onu dinledi. Sen o bayın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hizmetçiyle konuşurken bile o dememiş o bay diye söz etmişti Kiyen'den. Saray kitaplığının sahibidir o. Anladın mı şimdi? bu görkemli uğraşı dile getiren sözcüğün her bir hecesini birer kutsal nesne gibi havaya karıştırdı. Kızın ağzını kapamak için kendiliğinden saray sözcüğünü eklemişti. Ve otel fişini doldururken saray sözcüğünü yazmadığı için yukarıdaki bayın ne seçkin bir kişi olduğunu anlıyordu. Şimdilik krallık falan yok ki. Ama saray kitaplığı var. Amma da kılısına. Kitapları ne yaptılar peki, yuttular mı? Kız sesini çıkarmadı. Adam çok güçlü olduğu için kız onu kızdırmaya bayılıyordu. Yalnız öfkeli olduğu zamanlar kızın farkına varıyordu. Küçücük bir şey olsa koşarak ona gelirdi kız. Kapıcı ona ancak birkaç dakika dayanabilirdi. Öfkelendi mi insan kendini kollamak zorundaydı. Adamın öfkesi kıza güç verirdi. Merdiveni sevinerek yeğene götürdü. Bavulları taşıyan adamla yollayabilirdi pekala. Ama kendi elleriyle taşıdı. Kapıcının dediğini yapmak istiyordu. Saray kitaplığının sahibi baya kendisine bir yardımı dokunup dokunmayacağını sordu. Evet dedi Kien. Derhal bu odadan çıkınız. Sonra kapıyı kilitledi. Bu resmi görünümlü yaratığa güvenmiyordu çünkü. Anahtar deliğine kağıt tıkadı. Merdiveni büyük bir dikkatle kitap yığınlarının arasına yerleştirdi ve üzerine çıktı. Listelere göre yerleştirilmiş olan paketleri kafasından birer birer kaldırdı. Tüm odayı tavana dek onlarla doldurdu. O ağır yüke karşın merdivenin üzerinde dengesini yitirmeden durmayı başardı. Kendisini bir cambaz gibi hissediyordu. Artık yeniden kendi kendisinin efendisi olduğundan güçlükleri kolayca yeniyordu. Tam işini bitirdiği sırada kapının yılışık yılışık vurulduğunu duydu. Rahatsız edilmek canını sıktı. Treyze ile yaşadığı deneylerden sonra kitaplarına yönelen herhangi bir acemi ve bilgisiz bakış onu ölümcül bir korkuya boğuyordu. Gelen hizmetçiydi. Kapıcıya olan bağlılığından ürkekçe merdiveni geri vermesini istiyordu. Rica ederim efendim, beni bağışlayınız. Beyefendi uyurken merdivenin odanızda kalmasını, onunla bir arada yatmayı istemezsiniz herhalde. İlgi ve istekliliğinde yapaylık okunuyordu. Bu garip bayrak direğine merak, sevgi ve kıskanma duygularıyla baktı ve kapıcının da kendisiyle bu denli ilgilenmesini diledi. Sözleri Kien'e Treyze anımsattı. Bu Treyze olsaydı Kien korkardı. Ama onu anımsatmakla kaldığından şöyle haykırdı. Merdiven burada kalacak. Merdivenle bir arada yatacağım. Hey gidi tanrım, amma da kibar baymış diye düşündü genç kız ve korkarak gözden gitti. Adamın kendisine tek bir sözcük söylenemeyecek denli seçkin bir kişi olduğunu anlamamıştı. Kien bu deneyden kendine göre sonuçlar çıkardı. İster kahya, ister eş ya da ister hizmetçi olsun ve her ne pahasına olursa olsun kadınlardan uzak durmak gerekti. O günden sonra merdivenin anlamsız ve fazlalık sayılacağı kadar büyük odalar istedi otellerde. Artık paket kağıdını da çantasıyla kendisi getiriyordu. Yemeğini getirmesi için çağırdığı garson da neyse ki bir erkekti. Başı ağırlıktan kurtulur kurtulmaz yatağa uzandı. Uyumadan önce daha önceki koşullarını şimdiki durumuyla karşılaştırdı. Şöyle ya da böyle akşama doğru düşünceleri döndü dolaştı, hoşnutlukla Treyze'ye geldi. Çünkü ondan kendi kişisel yiğitliğiyle kurtardığı parayla karşılıyordu harcamalarını. Para konusu hemen kadının görüntüsünün gözler önünde belirmesine yol açtı. Bütün gün parayla hiçbir alışveriş olmamıştı. Öğle yemeğini yememekle kalmamış, tramvaya binmekten bile kaçınmıştı. Ve bunları yapmakta son derece haklıydı. Şimdi üzerinde uğraştı o ciddi ve görkemli görev Treyze ile falan lekelenmemeliydi. Treyze binlerce elin kirlettiği bir bozuk paraydı. Treyze okuma yazma bilmez birinin ağzına yaraşır bir sözcüktü. Treyze insanın ruhu üzerine çöken bir ağırlıktı. Treyze çılgınlığın somutlaşmış bir insan bedeni haline gelmiş biçimiydi. Aylarca bir çılgınla aynı yerde hapis kalmış olduğundan sonunda kadının hastalığının kötü etkisini artık karşı koyamaz hale gelmiş ve mikrobu kapmıştı. Kadın lokmanın büyüğünü kendisi yutmuş ama oburluğunun bir kısmını da Kien'e vermişti. Kitaplara karşı olan korkunç hırsı kendisindeki payı silip süpürmüştü. Kien kadında var olduğunu sandığı milyonu neredeyse elinden alacaktı. Kadınınkiyle sürekli olarak yakın ve zorunlu ilişkide olan kişiliği paraların oluşturduğu bu kayaya çarpıp paramparça olacaktı neredeyse. Ama kişiliği bu şoku dizginlemişti. Kien'in bedeni bir savunma oluşturdu. Evin içinde daha uzun bir süre rahat rahat dolaşmayı sürdürseydi, kadının hastalığına bir daha kurtulmamacasına yakalanacaktı. Bu nedenle o heykel numarasını yapmıştı. Kendisini kas katı bir taşa dönüştüremezdi doğallıkla. Zaten kadının onu bir taş olarak kabul etmesi yeterliydi. Kadın heykelden korkmuş, çevresinde geniş bir çember çizmişti. Kien'in bir sandalye tepesinde haftalarca kas katı oturmada gösterdiği beceri kadını şaşkına çevirmişti. Zaten şaşkındı. Ancak bu usta hileden sonra Treyze artık onun kim olduğunu bilmez oldu. Bu Kien'e ondan kurtulması için zaman kazandırdı. Yaraları yavaş yavaş kapandı. Kadının onun üzerindeki yetkisi söndü. Kien gücünü kazanır kazanmaz bir kaçma planı hazırladı. Önemli olan hem ondan kaçmak hem de aynı zamanda tutuklamaktı. Kaçışının başarılı olması için kadın onu dışarı atanın kendisi olduğunu sanmalıydı. Bu nedenle banka defterini gizledi. Tracy haftalarca evi didik didik etti, defteri aradı. Aslında hastalığının doğası gereği böyle davranıyordu. Her an para aramak zorundaydı. Banka defterini hiçbir yerde bulamadı. Sonunda yazı masasına dek yaklaştı. Ancak bu noktada Kien'le çarpıştı. Şaşkınlığı öfkesini uyandırdı. Kien onu sinirlendirdi, sinirlendirdi. Öyle ki sonunda kadın hırsından kendinden geçti ve Kien'in evinden Kien'i attı. Dışarıda istediği olmuş biri olarak duruyordu. Kadınsa zafer kazananın kendisi olduğunu sanıyordu. Kien onu eve kilitledi. Kaçamazdı. Ve Kien şimdi onun saldırılarından tümüyle korunmuş durumdaydı. Evet, kendi evini feda etmişti gerçi. Ama insanın yaşamı bilim gibi kutsal bir davaya aitse yaşamını kurtarmak için ne yapmaz ki? Battaniyenin altında şöyle bir gerindi ve bedeniyle çarşafın elinden geldiğince büyük alanlarına dokundu. Kitaplarından düşmemelerini rica etti. Yorgundu ve artık dinlenmek istiyordu. Yarı uyur yarı uyanık iyi geceler diye mırıldandı. 3 hafta boyunca yeni özgürlüğünün tadını çıkardı. Hayran olunası bir hamaratlıkla her dakikadan yararlandı. 3 hafta sona erdiğinde kentteki tüm kitapçı dükkanlarını birer birer dolaşmış bulunuyordu. Bir öğleden sonra daha başka nereye gideceğini bilemedi. Gene baştan başlamalı ve aynı sırayı izleyerek tüm dükkanları yeniden gezmeli miydi? Onu tanıyabilirlerdi. Hoş olmayan olayları önlemeyi yeğlerdi. Peki yüzü? Bir kez görüldükten sonra bir daha unutulmayacak yüzlerden miydi? Bir berber dükkanının kapısının önündeki aynaya baktı ve yüzünün çizgilerini inceledi. Dolu dolu görünümlü mavi gözler. Yanak diye bir şey yok. Alnı kayaya oyulmuş bir yüzünkü gibi kabarık. Bir tümseyi andırıyor. Ve bu alından uçuruma uzanan yerli yerine konmuş bir burun. Baş döndürücü darlıkta bir çizgi. Tabanında neredeyse gizlenmiş durumda 2 minicik kara böcek. Korkudan oraya sinmişler. Kimse bunların burun deliği olduğunu aklına getirmez. Ağzı parayla çalışan makinelerin üzerindeki para deliği gibi. Yapay yara izlerini andıran 2 keskin çizgi şakaklardan çenesine doğru gelmekte ve çenenin ucunda birleşmekte. Bu çizgilerle burnu, uzun ve zayıf yüzünü, insanı ürküntü veren darlıkta 5 ince şeriti ayırmakta, şeritler dar ve aynı zamanda son derece simetrik, yüzünün hiçbir noktasında gözlerinin oyalanmasını gerektirecek bir yer yoktu ve Kien oyalanmadı. Çünkü kendisini gördüğünde, kendini görmeye alışık değildi, içine büyük bir yalnızlık çöktü. Kalabalık arasına karışıp kendini yitirmeye karar verdi. Belki o zaman yüzünün ne denli yapayalnız olduğunu unutur ve belki etkinliklerini sürdürebilmenin bir yolunu bulurdu. Gözlerini kapıların üzerindeki adlara çevirdi. Kentin başka bir durumda olsa gözünün görmeyeceği bir özelliğiydi bu ve cennetin yıldızları sözcüklerini okudu. Hoşnutlukla içeri girdi. Kapı yerindeki bol büzgülü perdeyi çekerek açtı. Ürkünç bir duman bulutu soluğunu neredeyse kesti. Öz savunma yapar gibi mekanik bir hareket 2 adım daha yürüdü. Dar bedeni havayı bıçak gibi kesiyordu. Gözleri sulandı. Görmek için onları iyice açtı. Büsbütün sulandılar ve Kien hiçbir şey göremedi. Siyah bir beden onu küçük bir masaya götürdü ve oturmasını söyledi. Kien söyleneni yaptı. Aynı cisim ona büyük bir fincan dolusu sade kahve söyledi ve sisler arasında yok oldu. Burada dünyanın bu yabancı yöresinde Kien, kendisine yol gösteren kimsenin sesini iyice kulak verdi ve onu bir erkek sesi olarak tanımladı. Ama boğuk çıkıyordu, dolayısıyla hoş değildi. Bütün insanlığı değersiz olarak niteleyen Kien, bu nitelemesine uygun bir yaratık daha bulmuş olduğuna sevindi. Etli bir el büyük bir kahve fincanını önüne itti. Kien nazikçe teşekkür etti. Ancak şaşılası bir olay oldu. El bir an durdu, sonra mermerin üzerine dümdüz bastı ve 5 parmağının 5'ini de yaydı. Neden böyle geriniyor olabilirdi? Kien kendi kendine bu soruyu sordu. Merakı kabarmıştı. El kendisine takılı adamla birlikte çekilmeden önce bir kez daha Kien'in bakışlarını üzerine çekti. Sis dağılmaktaydı. Kien'in bakışları kendisi gibi ince ve uzun olan adamı güvensizlikle izledi. Cisim bir barın önünde durdu, kendisini döndürdü, kolunu uzatarak yeni geleni gösterdi. Anlaşılmaz bazı sözcükler söyledi ve sarsıla sarsıla güldü. Kiminle konuşuyordu? Barın yakınlarında sağda ve solda tek bir kul yoktu. Bar denilen yer inanılmaz ölçüde bakımsız ve pisti. Barın öte yanında çok net bir biçimde görünen rengarenk bir paçavra yığını vardı. Bura insanları bir giysi dolabının kapağını açamayacak kadar tembeldiler. Barla arkasındaki ayna arasındaki yere giysilerini fırlatmışlardı. Müşterilerinin önünde utanç bile duymuyorlardı. Şimdi bunlar da Kien'in ilgisini çekmeye başlamıştı. Hemen hemen her küçük masada maymuna benzer suratlı, saçlı ve gözlerini pis bir inatla onun yönüne çevirmiş bir takım nesneler oturmaktaydı. Arkada bir yerlerde garip görünümlü kızlar bağırışıyordu. Cennetin yıldızları çok alçaklardaydı ve yapış yapış görünümlü, grili, kahverengili bulutlar arasına beceriksiz bir fırçayla yapılmışlardı. Şurada burada bir yıldız artığı o insana sıkıntı veren bulutları deliyordu. Bir zamanlar gökyüzünün tümüne altın sarısı yıldızlar serpiştirilmişti. Ama duman çoğunu söndürmüş bulunuyordu. Gerisi ise gün ışığından yoksun olduklarından ölmekteydiler. Bu gökyüzünün altındaki dünya çok küçüktü. Bir otel odasına kolayca sığdırılabilirdi. Ne var ki sis gözü aldattığı sürece geniş ve yabanıl görünüyordu. Her küçük mermer masa kendine özgü birer gezegendi. Dünyanın pis kokusu bütün herkes tarafından üretilmekteydi. Herkes ya susmuş oturuyor, ya yumruğunu masaların sert mermerine indiriyor, ya da sigara içiyordu. Küçük localardan boğuk boğuk imdat sesleri duyuluyordu. Ansızın eski bir piyano kendini duyurdu. Kien sağa sola baktı, göremedi. Nereye saklamışlardı? Pılı pırtıya bürünmüş, başlarında bezden şapkalar olan yaşlı insanlar, yorgun hareketlerle ağır perdeleri yana çekiyor ve yavaş yavaş gezegenlerin arasında salınıyorlardı. Şuna selam veriyor, buna azarlıyor, sonunda kendilerinden hiç de hoşlanmayan birilerinin yanına oturuyorlardı. Kısa bir süre içinde salon tümüyle değişti. Hareket etmek olanaksızdı. Böyle insanların ayak baş parmağına bile basmaya kim cesaret edebilirdi? Hala yalnız başına oturan tek kişi Kien'di. Ayağa kalkmaya korkuyordu. Bu yüzden olduğu yerde kaldı. Masalar arasında hakaretler atılıp tutuluyordu. Müzik bu insanlara güç ve savaş isteği veriyordu. Piyanonun sesi kesilir kesilmez sefil bir biçimde kendilerine döndüler, durgunlaştılar. Kien elleriyle kafasını kavradı. Bunlar ne biçim yaratıklardı? Ansızın yanında kocaman bir kambur belirdi ve oraya oturup oturamayacağını sordu. Kien gözlerini kımıldatmaksızın aşağı doğru baktı. Bu konuşmanın çıktığı ağız neredeydi? Bu arada sesin sahibi olan cüce bir sandalyenin üzerine zıpladı. Oturmayı becerdi ve bir çift iri baygın gözü Kien'e doğru çevirdi. Kocaman bir kancayı andıran burnunun ucu çenesine gömülüyordu. Ağzı da kendisi gibi küçüktü ama ortalarda yoktu. Ne alın vardı, ne kulak, ne boyun, ne de kalça. Adam bir kambur, görkemli bir burun, iki kara, sakin, üzgülü gözden oluşuyordu. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Görünümünün gerekli izlenimi bırakmasını bekliyordu kuşkusuz. Kien yeni koşula kendini alıştırdı. Birden masanın altından boğuk bir ses duyuldu. İşler nasıl? Kien bacaklarına baktı. Ses öfkeyle soludu. Ben köpek değilim herhalde. Bunun üzerine Kien kamburun konuşmuş olduğunu anladı. İşlere değil ne söylemesi gerektiğini bilmiyordu. Adamcığın her yana yayılan burnunu düşündü. Onda güvensizlik duygusu uyandırıyordu. Bir iş adamı olmadığından hafifçe omuz silkti. Umursamazlığı çok etkileyici oldu. Adım Fişerli. Burun bir gaga gibi masaya vurdu. Kien adının lekeleneceği düşüncesiyle sıkılıyordu. Bu yüzden adını söyleyerek yanıtlamadı cüceyi. Yalnızca belli belirsiz eğildi. Öyle ki hareketi hem umursamazlık hem de selam anlamına alınabilirdi. Kambur bunu selam olarak yorumladı. İki kol, bir şebenki kadar uzun iki kol, ortaya çıkardı ve Kien'in çantasına uzandı. İçindekiler onu güldürdü. Ağzının, burnunun iki yanında görünen uçları sonunda böyle bir organın varlığını kanıtlamış oluyordu. Kağıt işleri çeviriyorsunuz değil mi diye gakladı ve temiz, katlanmış kağıdı havaya kaldırdı. Kağıdın ortaya çıkmasıyla cennetin yıldızlarının altındaki dünya tümüyle kahkahaya boğuldu. Bu kağıdın daha derinlerdeki öneminin bilincinde olan Kien, küstahlık bu diye haykırmak ve kağıdı kamburun elinden almak isteği duydu. Ancak bu gözü pek davranışın düşüncesi bile büyük bir cinayet gibi geliyordu. Bu suçluluk duygusunu hafifletmek için yüzüne mutsuz ve utanmış bir anlam getirdi. Fişer'le yakasını bırakmadı. İşte size görülmedik bir şey. Bayanlar baylar, işte bir yenilik, dilsiz bir satıcı. Yamuk yumuk parmaklarıyla tuttuğu kağıdı sağa sola salladı ve en az 20 yerinden buruşturdu. Kien'in yüreği kan ağlıyordu. Kitaplığının temizliği tehlikeye düşmüştü. Onu kurtarmanın bir yolu yok muydu? Fişer'le sandalyenin tepesine çıktı. Şimdi boyu ancak oturan Kien'inkiyle aynıydı. Ve çatlak bir sesle şarkı söylemeye başladı. Ben bir balıkçıyım, o da bir balık. Ben sözcüğünü söylerken kağıdı kendi kamburunda şaklatıyor, o derken Kien'in kulağına sürüyordu. Kien bütün bunlara sabırla dayandı. Çıldırmışçasına bağıran bu cücenin onu öldürmediğine şükrediyor, bu yüzden kendisini şanslı buluyordu. Ne var ki davranışları giderek insana acı verici duruma geliyordu. Temiz kitaplığı pislenmişti bile. Herhangi bir iş çevirmeyen bir adamın sözünün burada geçmeyeceğini anlamıştı. Ben ve o sözcükleri arasındaki uzun durakta ayağa kalktı, epeyce eğildi. Büyük bir gayretle, Kien kitap işiyle uğraşır dedi. Vişerle o sözcüğünü söylemeden sözünü kesti ve yerine oturdu. Başarısından hoşnuttu. Gene kambunun içine büzüldü ve müthiş alçak gönüllü bir tavırla satranç oynar mısınız diye sordu. Kiyen ne yazık ki hayır yanıtını verdi. Satranç oynamasını bilmeyen bir insan insan değildir. Satranç bir beyin meselesidir. Bunu bilirim, bunu söylerim. İnsan 3-60 boyunda olabilir ama satranç bilmiyorsa aptalın tekidir. Ben satranç bilirim. Aptal değilim. Şimdi size soruyorum, dilerseniz yanıtlarsınız. İstemezseniz sorumu yanıtsız bırakınız. Bir adamdaki kafa neye yarar? Ben size söyleyeyim. Yoksa kafanızı yorarsınız da yazık olur değil mi? İnsandaki kafa satranç oynamaya yarar. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet derseniz bu iş burada biter. Hayır derseniz baştan anlatırım. Ben kitapçılık işini her zaman sevmişimdir. Bu satrancı kitaptan filan değil de kendi başıma öğrendiğime dikkatinizi çekebilir miyim? Peki burada şampiyon kim düşünebilir misiniz? Bilebilir misiniz? İşte bu sorumu yanıtlayamayacağınıza bahse girerim. Ben size söyleyeyim kim olduğunu. Şampiyonun adı Fischer'ledir. Ve sizinle aynı masada oturmaktadır. Ve neden kalktı da burada oturmaya geldi sanıyorsunuz? Çok sefil bir görünümünüz vardı onda. Şimdi belki de benim hep sefillerin peşinde koştuğumu düşüneceksiniz. Affetmişsiniz derim bu düşünceye. Benim karımın ne kadar güzel olduğunu biliyor musunuz siz? Böylesi ender yaratıkları adım başı rastlamaz insan. Ama biliyor musunuz bana göre kim kafalıdır? Sefillerde kafa vardır, bunu bilirim, bunu söylerim. Yakışıklı bir adam beyni ne yapsın? Para mı kazanacak onunla? Karısı onun yerine çalışır. Eğilecek de görünümü bozulacak diye satranç oynamaz. Şimdi bundan ne sonuç çıkar? Dünyada ne kadar beyin varsa sefillerin kafasındadır. Satranç şampiyonlarına şöyle bir bak, hepsi de sefil, perişan kimseler. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Resimli bir kağıtta şöyle eli yüzü düzgün bir adam gördün mü? Fischer'le derim kendi kendime. Bu işin içinde bir iş var. Başkasının resmini basmışlar buraya. Eh ne olacak? Yığın yığın resim var adamların elinde. Hepsi de sözüm ona ünlü. Fotoğrafın günahı ne? Onlar da üzeri resimli kağıtlardı insan ne de olsa. Bakın ne diyeceğim. Satranç oynamamanız garip. Kitap işi çeviren herkes satranç bilir. Eh tabii çevirdikleri iş buna uygun. Kitabı açarsın, hareketleri ezberlersin, olur biter. Ama sanıyor musunuz ki bunlardan biri bile gelip yaşamında bir kez olsun beni yendi? Hayır efendim. Kitap işi çeviren hiç kimse beni yenmedi bugüne dek. Siz işin içinde olduğunuza göre, doğruysa yani, söylediklerimin nedenle doğru olduğunu bilirsiniz. Kiyen'e göre boyun eğmekle dinlemek aynı şeydi. Adamcık satranç konusunu açtığına göre dünyanın en zararsız küçük Yahudisiydi. Bir an bile durmuyordu. Sorduğu soruları doğru dürüst vurguluyor, yanıt bekler bir havaya bürünüyor ama gene kendisi yanıtlıyordu. Satranç sözcüğü ağzında bir buyruk gibi çınlıyordu. Ölümcül mat sözcüğünü ekleyip eklememek onun acımalı bağışlamasına bağlıydı sanki. Kiyen'in başlangıçta onu sinirlendiren suskunluğu şimdi ona dikkatlilik belirtisi olarak görünüyor, bundan dolayı koltukları kabarıyordu. Oyun sırasında karşısındakiler taşlarının hareketine karşı çıkarak oyununu kesmekten müthiş korkarlardı.